الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا عدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتهليلاتها وعباداتها.
Şimdi arkadaşlar bu münazarat reçetetül avam. Muhakemat reçetetül havas. Yani üstad muhakematta alim ve ulemaya, kültürlü insanlara faydalı şeyleri, mahsusen de bir kısmı itikada taalluk eden mühim suale cevabı medar olmuş, mazide üzerinde münakaşalar yapılmış konulara ışık tutuyor. Biraz da içtimaiyatla, sosyal hayatla ilgili ilmi giriş ve çıkışlardaki arızaları nazara veriyor. Muhakematta. Bu ise reçetetül avam dediği, yani biliyorsunuz olaylar bu insanlarla indirilip kaldırılır. Yani avama reçete nasıl olur? Yani bir toplumda sistemleri değiştirmek, bir toplumda mekanizmaları harekete geçirmek neyle ilgilidir? Avamla ilgilidir. Bak, komünizm dünyaya neyle hakim olmuştur? Avamla hakim olmuştur. Cahil insanlarla hakim olmuştur. Mağdur insanlarla, fakir fukaraların üzerinde yapılanmışlardır. Fakir fukaraların zarhak fatru zaletlerinin olmadığı yerlerde komünizmin esamesi okunmaz. Komünist partileri bazı ülkelerde vardır. Fakat rey alamazlar. Niye? Sosyal hayat, içtimai hayatın ve medeniyetin inkişafı o anlamda bir partinin oy almasına, tasvip görmesine engel teşkil eder. Mesela şimdi İslam aleminde dikkat ederseniz, bak rejim değişiklikleri var. Geriden planlamalar yapılır, beyinler. Dünyayı sevk idare eden beyinler planlamayı yaparlar. Fakat bunu ne üzerinde tatbik ederler? Avam. Avamın cehaleti, avamın dengesizliği, avamın arızaları o sistemlerin çok makul ve mükemmel şekilde yerleşmesine vasıta olurlar. Bakın Türkiye'de olaylara bakın şimdi. Geriden bir planlama var, kabul ediyoruz. Fakat kimler üzerinde bu tatbik ediliyor? Gene avam üzerinde. Şarkın problemine bakın, kadın problemine bakın. Kitleler harekete geçiriyorlar. Değişik zamanlar, değişik vesilelerle. Harekete gelen kitlelerin haklı olduklarını, halbuki haksız onların niçin hareket ettiklerini de bilmiyorlar belki. Hangi maksatlara, hangi gayelere ve hangi emellere hizmet ifa ettiklerini bilmiyorlar. Ama olayın sonucunda başından sonuna kadar takip eden, nereye gideceğini bilen, nereye varacağını bilen insanlar var. Şimdi mesela ordu da böyle. Ordu niçin arada bir demokrasiye el koydu? İşte yine avamları harekete geçirdi, gençler harekete geçirdiler. Onlar da niçin hareket ettiğini bilmiyorlar. Yanlış telakkiler, yanlış düşünceleri bir grup insanı sokaklara döktüler. Sanki onlar haklıymış gibi arkasında durdular ve neticede maksatlarını bu ülke için uygulayıp tatbik ettiler. Yani böyle bir ufuk açalım ki, yani reçetetül avam deyince ne anlayacağız? Şimdi Üstad Hazretleri de geriden yapılan planlamalara karşı, avam prim verirse işlerini kolaylaştırır. Avamın da zimamı ulemanın elindedir. Dolayısıyla şarkı gezip, medreselerde müderrislerle, meşayıklarla, ağa ve beylerle konuşup onları ikna ettikten sonra avam yerinde oturur. Bu gizli beyinlerin tahriklerine bunların vasıtasıyla alet olmazlar. Dolayısıyla üstad bu noktada çok büyük vazifeyi ifa etmiş. Ve dikkat ederseniz 8 tabur askeri itaate getirirken kime konuşuyor? Esakire konuşuyor. Ama geriden planlama var. O askerlerin harekete geçmesi lazım ki hedef maksadına ulaşsın. Üstad Hazretleri Allah'ın vermiş olduğu yetenekle sokağa çıkmak isteyen insanların zabitleriyle, kendileriyle konuştuğunda ateşin sönmesine, vaskariye inmesine vesile olmuştur. Öbür tabi biz talebeyiz diyor. Her şeyi mizan-ı şeriatla muvazene ederiz. Medreseler talebelere konuşuyor. Selanik meydanında hamallara konuşuyor. Burada da avamın zimamını elinde tutan ulemaya konuşmakla avamı kışlasından dışarı çıkartmamış, evine mahkum etmiş ve 31 Mart olayıyla başlayan ülke üzerinde yapılan planlamalar Muazzez Üstadımızın tarzıyla, tensibiyle asgariye inmiştir. Burada sahibi zaman olduğunu, bediüzzaman olduğunu yarın tarihçiler bu olaylar tetkik edildiğinde ortaya çıkaracaklardır. Üstada çok büyük bir iade itibar olacaktır yani. Siz o günleri göreceksiniz. Çünkü oraya doğru gidiyor mesela. Şimdi başlasın kardeşim, bir daha baştan. Sual.
Efkarı teşviş eden, hürriyet ve meşrutiyeti takdir etmeyen kimlerdir?
Peki sen bu hürriyeti böyle güzel gelip bize anlatıyorsun. Senin muhalifine, senin düşüncelerden tamamen aksine gelip hürriyeti kötü gösterip ortalığı karıştırmak isteyen ve müşebbeş etmek isteyen insanlar da var. Onlar tamamen seninle tezat ediyorlar. Nasıl anlayacağız biz bunu? Yani ne yapacağız şimdi? Kime uyacağız? Onlar da bizim çoğu itibar ettiğimiz, güvendiğimiz insanlar. Evet.
Cevap. Cehalet ağanın, İnat Efendi'nin, Garaz Bey'in, İntikam Paşa'nın, Taklit Hazretleri'nin, Mösyö Gevezeli'nin, taht-ı riyasetlerinde insan milletinden menba-ı saadetimiz olan meşvereti inciten bir cemiyettir.
İki. Bir cümleyle tarif etti ama bir ülkenin ortak paydasını ortaya koydu. Bir cümleyle tarif etti ama bir meseleyi vurup düşürmekte ne kadar işin kolay olduğunu da anlatmış oluyor. Konuşan Bediüzzaman olunca şeş cihetten ne lazım? He? İnceleme lazım. Şeş kaçtır? Beş değildi. Kim beş dedi? Şeş beş düğüne yaklaşıyor mu? Altıdır. He? Evet, altı cihette işi bitirdi. Yani şunu diyor. Bir hedef, bir plan ortaya konacaksa buna destek olacak İnsanlar da ona göre tayin ve tarif edilir. Buna destek olacak insanların aralarında ihtilaf hiç önemli değildir. Hiç ihtilafa dokunmazlar. Hiç ihtilafı gündeme getirmezler. Ancak her birinin bu hedef ve maksada yapacağı destek ve faydaya bakarlar. Bu destek ve fayda öyle bir enteresan şekilde sevk idare edilir ki herkes ondan intikamını alırken farkına varmadan hasmıyla bir araya gelir, onun farkına varmaz, onu idrak edemez. Anlatabildim mi? Mesela bunun en güzel örneği Mısır'da olmuştur. Seyyid Kutup'la Abdülnasır, değil mi? Kral Faruk muydu? Ona karşı birleştiler. Çünkü her ikisi de Kral Faruk'a muhalefet ediyor. Ama ikisi arasında uçurumlar var. Şimdi iki zıt kutup aynı sistemi yıkmakta ittifak ediyorlar. Bakın. İşte burada ittifak ettikleri noktanın onlara oluşturduğu cazibe alanı ikisinin arasında ihtilafı bir anda kuruyor. Ama üstten bakan beyinler bunu çok mükemmel organize ediyorlar. Ha, onu yıkmakta ittifak ediyorlar. Yerine yenisini koymakta ise Abdülnasır'ı tercih edenler İhvan-ı Müslümin'i talep ediyorlar. Dikkat edin, Türkiye'de, bütün dünyada süper beyinlerin bütün özellikleri bu anlamda cereyan eder. Her yer aynıdır arkadaşlar. Bizde de böyle olmuştur. İngilizler. Maksata gayesi nedir İngilizlerin? Belli ülkeyi bölüp parçalamak. Bu bölüp parçalamaya hizmet ifa eden şeriatçı bile olsa burada kullanılır. Yeter ki maksatlarına destek ve kuvvet versin. 100 kişi, 100 grup bu desteğe kuvvet verdikten arada ihtilafı bir an kaldırırlar. Ve onları unuttururlar. Daha sonra maksatlar yerine gelirken kendilerini tercih ettikleri kademe kademe temayüz eder. Diğerlerini asgariye indirerek telef bile edebilirler. Şimdi bakın derin yapılanmanın özü. Aynı onlar da böyle olmuşlar. Bir maksadı gerçekleştirmekte iki zıt kutubu ne yapmışlar? Kullanmışlar. Anlatabildim mi? Onu buna, bunu ona kırdırmışlar. Maksatları tahakkuk ettikten sonra en zayıfını kendiler katletmişler. Devre dışı bırakmışlar. Mücadele, devre dışı kalmak isteyenlerin aynı ahlakı devam ettirmesinden kaynaklanan sıkıntıdır. Yani Süfyanizm de bu anlamda yerleşmiştir bu ülkeye. Yani bu ülkeye yerleşirken o adam kendine yakın herkesi kullanmıştır. Adamın ilmine, adamın itikadına, düşüncesine, kanaatine bakmamış. Bu bana ne kadar getiri yapar? Ne kadar fayda mülahaz ederim ona bakmış. Hatta ondan da görünmüş. Ama işler yani son noktaya gelip tekerlek tümseye çıktığında, kolaylaştığında Atatürk'ün bütün kendine hizmet edenler teker teker çürütülmüş. Bugünkü ülke maalesef bu noktaya getirilmiştir. Şimdi Muazzez Üstadımızın reçetetül avam demesinin hikmetini anlayalım burada. Her ne kadar avamı anlatsa da şu avamın üzerinden planlar yapılıyor. Programlar yapılıyor. Adamın mesela bir beyni vardır. Beyninde organizeler yapılır. Nasıl? Beyin organize yaptı, iş yapacağım. İş neyle yapılır? Avamlarla yapılır. Ya ben avamdır ya. Ne anlar ya? Plan, kime hizmet ediyor, ne yapacak? Git bunu çal diyor. Git el onu çalıyor. Bu el çalarken bilmiyor ki. Şuurunda değil. Helal mi, haram mı, doğru mu, yanlış mı? Talimata göre hareket ediyor. Sen göze de sen gör diyor. Mesuliyet onun. Geriden planla bilse buna itibar etmeyecek. Tam ben görüyorum ama bu görme kime hizmet ediyor, benim ne faydam var diye düşünebilse var ya, bir de bunda akıl olsa daha doğrusu, muhalefet edecek. Bak vicdanda bu var. Vicdanda kendine ait şuur olduğundan dolayı aklın ve hevesin her arzusunu ne yapmaz vicdan? Yerine getirmez, muhalefet eder. Bir özelliği var, kolu kanadı yok ki ondan dövüşsün. Sesi sessiz. Ancak işten böyle damar damar işler yani, gücü ona yetiyor çünkü. Aynı insanları bu açıdan değerlendireceksiniz. Beyni dünyaya şekil düzen veren büyük insanlar, kafalar, fikirler, diğerlerini ise, avam ise insan eli, kolu, ayağı gibi düşüneceksiniz. Talimatlar oradan, işi bundan bitiriyor. Şimdi bunlara şuur yükleme. Ve bunları organize eden mekanizmalar ikna ettikten sonra bunlar hareket etmez. Şimdi adam çok güzel, mükemmel bir şair. Bakın dikkat edin. Ama dili yok. Ne yapabilir bu adam ki? Çok mükemmel bir sanatkar. Tornacısı ama elleri yok. Ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Mükemmel projektörlerin hakim olduğu ışıklandırmış bir alandasın ama göz yok. Valla kusura bakmayın, görmek mümkün değildir. Beyinler kadar tahrik olan insanlar da önemlidir burada. Bu sebepten dolayı seçilen toplumlara bakın, dikkat edin. Daha avam, daha cahil, daha fazla böyle itimat eden, daha fazla hürmet etmeyi arzu eden topluluklar üzerinde yapılanıyorlar. Burada da akıllar fazla kullanmazlar. Ülkenin başına gayeli açmak için seçilen insanlara bakın, hep bu tip insanlardır. Zavallı, muhakemesiz, efendime söyleyeyim, dinde bu tasdik dolu ama muhakeme hakları nakıs olan insanlar onları daha fazla işine yarıyorlar. Yıllarca İran'ı kullanmışlar. Yıllarca İran'ı kullanmışlar, bakın dikkat edin, İslam aleminin uru, insanlık aleminin uru da Yahudilerdir, onları kullanmışlar. Menfaat perest, menfaat size bunu, işte burada tatmin edeceğim, o insanlar her şeyi yaptırabilirsiniz. Ülkemizdeki yapılanmalara bakın aynı şekilde. Niye şarkın insanı? Hürmetli, itibar ediyor. Nimet gördüğü bir insana değer veriyor. Anlatabildim mi? Teslim oluyor. Samimi görüyor. Dolayısıyla akli muhakemedeki ufak bir zafiyet bütün bu mekanizmalar, güzel hayırlı vasıfları aleyhimize geçirebiliyor. Onun için üstadımız ne buyurmuş? Türkler bizim aklımız. Biz onların kuvveti. Bak bizim de kendini Kürt kabul ediyor zaten. Demiyor ki sizin aklınız. Aynen naklediyor. Türkler bizim aklımız. Biz onların kuvveti. İkimiz bir ancak iyi bir insan oluruz. Hutsirane yapmayacağız. Adil pederlerimiz olan Türklere karşı iyi evlat nasıl olur? İtaatimizle göstereceğiz. Ve bu şekilde diğer unsurlara dersi ibret vereceğiz diyor. 1909-10. İşte bugün bu olay ve hadisat üstadın bu kanaatini nazara almayan, üstadı normal bir insan kabul ederek ya isabet de değil, hata edebilir diye ortadan yaklaşan insanların mahrumiyeti de, yoksa şu münazarat bir devlet nizamnamesi, bir diplomasi dersidir yani. Diplomatla bu münazaratı ezberlemesi lazım. Daha ileride enteresan yerlere geleceğiz, şaşıracaksınız. Üstad bunların da hani kavuşamayan ufuklara işaret taşları koymuş gitmiş. Bazen hani Şahin Hoca'yla mütala ediyoruz, ya Mustafa Bey diyor, olmasa yandık biz diyor ya, yandık diyor. Adam diyor soruyor, abi idareci reis Kureyşi olur. Kureyşi'den reis olur. Kureyşli olacak reis. Kureyş'te mensup olmayan reise itibar edilmiyor. Reis Müslüman olması lazım. Şeriatın çünkü ahkamının ona terettüp eden meseleleri var. Demokrasiyle, meşrutiyetle bu işin ne alakası var? Gayrimüslim bir idareci ve reis olacak. Buna cevap verememiş. Bitmişler adamlar. İşte üstad. Öyle cevap veriyor ki, ya bizi kurtarıyor. Mantık bu kadar muhakeme. Dinin fıkha taalluk eden meselelerinde bile üstadın yaptığı açılım var ya, diyaneti kurtarıyor, Müslümanları kurtarıyor. Bizi mesuliyetten kurtarıyor. Doğrusunu da öğretiyor bize. Şimdi bu tip insanlar meşrutiyeti istememede ittifak etmişler. İnat var. Mücadele edecek. Saltanatı var. Muhafaza edecek. Rekabeti var. Taşıyacak. Bak bak bak. Gevezeliği var. Avrupa zevzekliği yapacak. Meşrutiyetle yapamaz. Akıl işin içine giriyor. Allah zulmedecek. Meşveret giriyor. Yapamayacak. Müderris benim sözümden başkasına itibar etmeyin diyecek. Hayır, meşveret var. Talebesine tahakküm edemeyecek. Talebesi müderrisini seçecek. Meşveret geliyor. Şeyh, başka şeyhlere itibar etmeyin. Benim şahsi manevim hepsinden güçlüdür diyemeyecek. Bunlar bir araya gelip de bir ortak paydada buluşunca düşmanı meşveret oluyor. Bu özellikleri vasıf olarak da şu düşünebilirsiniz. O zaman Osmanlı İmparatorluğu'nu temsil eden kıvamını oluşturan insanların yapıları olarak da düşünebilirsiniz. Paşanın da intikamı var. Hesabı kitabı eskiden beri gelen. Kendi aralarında makam mertebe meseleleri var. Meşrutiyet kese kim onları makama çıkaracak? Şimdi niçin ordu mücadele ediyor? Yetkililerinden gidiyor. Niye? Demokrasi biraz daha canlanınca dalları budakları kopacak. Kesilecek. Peki demokrasiye de itiraz edemiyorlar. Ama başka mesele sebeplerden askıya alınması için hala mücadele devam ediyor. Bu malum zihniyet. Bu halle gitse mümkün değil, iktidara gelemeyecek. Üstad ifade etmiş. Bu millet kendi iradesiyle katiyen o partiyi iktidara getirmez demiş. İradesinin dışında gelebilir. O da nedir? Namluyla gelecek. Askeriye mecburen güç ve kuvvet verecek. Demokratik ortamda bir milletvekilinin kartondan kaplanlarmış bunlar demesini nasıl izah edeceksiniz biz? Ne demek kartondan kaplanlar? Ne duruyorsunuz yani? Hadi gelin ki biz sizin arasında iktidara gelelim. Adam ondan medet bekliyor şu demokratik çağda. Ve bunlar milletvekili. Yani kader hükmünü icra etmiştir. Bu milletin kahir ekseriyeti ve kıvamı ölü bir partinin başa gelmesine müsaade etmeyecektir. Onlar bunun farkında. Tek yolları nedir? Tek yolları ihtilalden sonra devreye girmeleridir. Kader de onları nizama sokunca ordudan ziyade bunlar inliyor. Diyemiyorlar. Hatarların arkasında duramıyorlar ama bunlar da kağıttan kaplanlarmış derken zaten bir hastalığını ortaya koyuyor yani. Daha ne bekliyorsun demeye getiriyor. Ama dikine duramadın nasıl etsin ya? Biliyorsun değil mi?
Tam bilmiyoruz abi.
3 tane Karadenizli İstanbul'a gelmiş de Galata Köprüsü'nde gelecekler ama bir Bayburtlu'dan çok korkuyoruz. Bu Bayburtlu nerede Karadeniz'i görse dövüyor. Baba yiğit, boksör bir adam. Ondan sonra bakmışlar ki geliyor adam. Eyvah demiş geliyor. Adam da görmüş bunları. Neyse bunlara sille tokat girişiyor. Vurduğunu uzatıyor. Ondan sonra ikisi zaten yerde serilmiş perişan. Öbürü hala mücadele ediyor ama vurdukça yere yıkılıyor zavallı. Ha demiş, Hasan demiş, ya ona bıçak atamay mısın demiş. Bıçağı varmış da oğlum. Demiş atacağım ama tikine duramayım. Vurup düşüyor. Şimdi bıçak atacaklar dikine duramıyorlar bunlar. O da istiyor ki dikine dursun bıçak atsın da bu devreye girsin. Ya kader işleri tanzim etmiştir. Elhamdülillah. Üstadın tekerleği tümseye çıkmıştır. Bakma. Sevahir'e aldanmayın siz. Üstadın yani. Çünkü melekle şeytan barışmadığı gibi bu zihniyetle mehdiyet barışmayacak yani. Evet.
Beni beşerde ona intisap eden bir dirhem zararını 1000 lira milletin menfaatine feda etmeyen
yani kime intisap eden? Şu cemiyetten birinde dahil olan. Bu milletin demokrasiye, hürriyete geçip, meşrutiyete geçip, maddi ve manevi talim ve terakkisine muhalefet eden insanlar. Bak esas için onların da daha başka özellik nedir bunlar? Sizin bileceğiniz tarzda. İşte bir özellikler nedir oku?
Bir dirhem zararını bir lira milletin menfaatine feda etmeye.
Bitti. Bir işte bu milletin 1000 lira menfaati var. Kendinde orada 1 dirhem zararı var. O bir dirhemde fedakarlık yapsa millet 1000 kazanacak. Bırakmıyor abi. Evet. Millet zarara gitsin ben 1 dirhemini vermem diyor. Bu nedir bu mesela? Ordu cepheye gitmiş. Bir ülkenin selameti ve istiklali namı hesabına. Burada ortak payda nedir? Herkesin dirhem fedakarlığı ülkeyi kurtaracak. İşte Allah bak cepheden kaçan bir adama hain diyor. Hıyanet vuruluyor o adam. Hizmet-i imaniyeye girdik. Dirhem gayretlerimiz, ihlas-ı samimiyet ve hizmetlerimiz neticesinde Cenab-ı Hakk'ın muradı, bizle ilgili muradı diyelim. Yani. Ayağa kalkacak. Cepheyi terk eden Allah indinde hıyanet etmiş olur. Manevi hıyanettir bu da. Vazifemizde daima kayyum olacağız. Muradım, şahsı manevinin tahakkukunu kötü örneklerle engelleyemeyiz. Herkes kendine düşeni yapma mecburiyetindedir. Koca bir ülkeye hürriyet, demokrasi gelecek. Meşrutiyet gelecek. Herkes uyanacak. Uyandığın herkes çünkü bazı şeyleri fark edecek. İşte o fark etmede bunlar dirhem kaybedecekler. Tamam mı? Hayır. Kendinin menfaati ne kadar büyük olur, milletin menfaati yanında bir kıymet ifade etmez. Onu feda etmek, fedakarlık olmakla beraber ne yapıyor? Kendi zararını nazara alıyor, ümmetin zararını nazara alıyor. Hala da devam ediyor. Kolu kanadı kırıldı ama hala devam ediyor. Evet.
Hem de menfaatini ızrar-ı nasta göre.
Bak şimdi şapka getirmişler. Bakın arkadaşlar, ya bunları bilmeniz lazım. Yani şeklen bu insanları Avrupa'ya benzetmek adına öyle mücadeleler vermişler ki daha dünyada emsali yok. Çünkü niye? Süfyaniyet'in emsali yok ki bunun emsali olsun. Süfyaniyet'in emsali yok, bunun emsali olamaz. Millet şapkayı giymek istemiyor. Bak, millet şapkayı giymek istemiyor. Diyorlar ki paşaya, ikinci paşaya. Paşa millet isyan ediyor. Biz şapkayı giydiremeyeceğiz. Ne yapalım? Ya şu alnına bir ay yıldız diktirelim. Ay yıldızın hürmetine giyerler yani. Bir orta yol bulmaya çalışıyorlar. Her ne kadar serpuşun yani öndeki çıkıntısı secdeye mani olduğundan dolayı küfür alameti sayılmış. Fakat bu milletin bunu giyebilmesi için buraya konulan bir ay yıldız hürmeten şapkayı başa kor. Bakın beyler diyor. Bizim infilak ve inkılap diyor. Zihniyetine bu dediğiniz aykırıdır. Biz bu ihtilali veya neyse inkılabı Avrupa'ya benzemek için yaptık. Oraya koyduğunuz ay yıldız bütün mekanizmaları çökertir, bütün işin ruhunu öldürür diyor. Ne yapıyorsunuz siz diyor. Adama. Ve onun için katliamdan geçirilen insanlar var. Ya arkadaşlar yani düşün bu zulüm yani. Bak, bu tip insan kendi menfaatleri, iştahları, arzuları için topyekun bir milletin bütün mekanizmalarını ve hukuklarını zayi eden bir zihniyet. Ya mektuplaşmada bile işi tersinden almış Avrupa'ya benzemek için. Bizde ne var? Ahmet Bey, Hüseyin Bey, Yusuf Efendi değil mi? Bizde vasıflar nereye gelir? Sona gelir. Ne mektuplarda ne var? Sayın Ali, Bay Mehmet. Ona bile dikkat etmişler ya. Ta ki oraya benzeme düşüncesine. Hatta sünnet olma meselesini kaldırmak için kanun teklifi gelmiş meclise. Avrupalı doktorların muhalefetiyle şey etmişler, vazgeçmişler. Sağlık açısından mahsurlu görmüşler. Oraya kadar da gitmişler.
Yazık abi. Yazı da sağdan sola.
Tamam. Artık siz diğerlerini düşünün. Evet, buyurun.
Hem de muvazenesiz, muhakemesiz mana veren.
Ha bir de bunlar var. Bir grubu var. Başında ifade ettiği gibi kendi bir hem menfaatını ızrar-ı nasta göre. Ben bu menfaat alayım da millet ne olursa olsun diye. Halbuki tersi olacak. Millet huzur ve selamette girsin ben fedakarlığı yaparım. milletimizin imanını selamette görürsem alev için yanmaya razıyım diyor. İşte bakın bu zihniyete. Ümmeti Muhammed'in cehennemden çıkması için cehennemde yarabbi vücudum o kadar büyük büyük ki diyor. Onlara yer kalmasın diye bir düşünce. Yüksek deha, yüksek ruh. Nereye? Bunlar nereye? Öbürü de mantıksız, muhakemesiz diyor değil mi? Oku.
Hem de muazenesiz, muhakemesiz mana vere.
Vere. Bir grubu da böyle. Yani meşrutiyet nedir bilmiyor. Hürriyet nedir bilmiyor. Kendi başına lüzumsuz şeyden, laflarla milletin kafasını karıştıranlar var. Çünkü meşrutiyet ve hürriyeti dünyadaki meşrutiyet hürriyete benzeterek acaba bize hayvanlık mı gelecek affedersiniz? Yani bu saltanat gidince yerine gelenle biz nasıl idare edecek deyip yerine gelecek insanların hal ve tavırlarına bakarak onu meşrutiyet zannedip hürriyet zannedip şiddetle muhalefet edenler de ayrı bir destek oluyor ona. Evet.
Hem de meyli intikam ve garaz-ı şahsisini feda etmediği halde mağrurane millete ruhunu feda etmek davasında bulunan.
Tabii. Kendi az bir hakkını feda etmiyor. İstikbale yönelik beklediği maksatla gayelerine kavuşmak için en büyük yanlış hataları göze alan bir zihniyette düşünce gelip milletin nam hesabına fedakarlık, fazilet örneği verme noktasında talimatlar için. Ters şeyler bunlar birbirine. Yani sen zaten yapsan fedakarlığı kendi şahsından yaparsın. Kendine fedakarlık yapmıyor. Millet namına, milletin nam hesabına yani hamiyet adına göğe konuşuyor, istikbal vaat ediyor vesaire. Öyle olmuş. Kimse ayranı mekşi dememiş. Herkes ayranı tatlı diye satmış. Millet tatlı olan ayranların bakmış ki miyede dolmuş. Hep suretaktan görünerek gelmişler. Maalesef. Evet.
Hem de beylik ve tavaif-i müluk mukaddemesi olan muhtariyet veya istibdad-ı mutlak manasıyla bir cumhuriyet gibi gayri makul fikirlerde bulunan.
Ha, bir de o var. Şimdi muhtariyet, yani her bir millete, her bir ırka dahilinde kendi içlerinde serbestiyet diyor, hariçte bize bağlansın mantığı. Farklı ülke, farklı milletlerden ırkladan meydana gelmiş bir devlet için çok zor ve müşkildir yani. Buna büyük bir tecrübe, buna ciddi mekanizmalar lazım ki bunları muhafaza edebilsin. Nitekim bu teklifi Abdülhamit Han'a yaptıklarında o da cevaben diyor ki, peki bir İngiliz parlamentosunda, İngiliz parlamentosunda Hristiyan bir olsa bir Bulgar milletvekili var mıdır ben size soruyorum. Göğe medeniyetin, göğe hürriyetin, demokrasinin örneği diye lanse ettiğiniz İngiltere'de millet meclislerinde kendi dinlerinde olmakla beraber başka ırktan olanlara müsaade etmiyorlar. Siz her bir ırkın nüfusu nispetinde tescilini ve temsilini nasıl bize teklif ediyorsunuz diyor. Bu ülkeyi bölmek ve parçalamaktır. Bunun eğer mayasında İslamiyet, kuvvet, birlik ve beraberlik olmazsa sistem olarak bunu uygulamak çok zor ve müşkildir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın yani adaletullah dediğimiz adil kanunların azami de riayet eden insanlar bunu yapabilir. Zerrat-ı günahkarda mürekkep hükümet tamamıyla masum olamayacağından dolayı bu adaleti tahakkuk ettiremeyen o gruplar bu kadar insanları ve milletleri aynı potada muhafaza edemezler diyor Duhamid Han. Üstad da bu fikir ve düşüncelerin ilk çıkış noktası adem merkeziyet ve muhtariyettir. Bu fikri yazılı olarak nazara veren Prens Sabahattin Bey o zaman. Üstad Hazretleri ona cevap yazıyor. Prens Sabahattin Bey'in yanlış anlaşılabilecek güzel fikrine cevaptır diyor. Adam güzel bir fikri yok esasında ama Üstad sözü kabul ettirmek için sakat, kökten sakat olan bir fikri izale etme adına bak şahsını takdir ediyor, fikrine darbeye vuruyor yani. Adam hasta gelmiş. Hastaneye. Ne yapıyor adam? Aman yatırın dedim. Alakadar olun. Üzmeyin. Adam öyle ama hastalığına vuruyor darbeyi. Aynen bunun gibi. Fikir kökten sakat. Ne de güzel fikir. Öyle demez. Prens Sabahattin Bey'i susturamayacak. Prens Sabahattin Bey'in yanlış anlaşılabilecek aynen bak cümle bu. Güzel fikrine cevaptır. Bugün bu ülkeye teklif ettiğiniz muhtariyet, adem merkeziyet, yarın kulüplerin ayrılmasına, bunlara bağlı milletlerin de ayrılmasına sebebiyet vereceğinden dolayı vazgeçiniz fikrinizden Muhammed Üstad'ın cevap veriyor. Okudunuz mu mektubu?
Kimdir abi, profesör Vahattin?
O zaman. Osmanlı döneminde bir şey, fikir erbabı bir insan. Yani Osmanlı'nın dışında sistem arayışları içerisinde o da fikrini beyan eden bir zat. Evet. Devam.
Hem de zulüm görmüş, kin bağlamış, hürriyet ve meşrutiyetin birinci ihsanı olan affı ve istirahat-ı umumiyeyi fikri intikamına yediremediğinden...
Tabi meşrutiyet gelince ne olacak? Yani onun bir bayram olması hasebiyle eski sistemler lağv edilecek. Eski sistemler lağv edilince ne olacak o zaman? Eskiler, yani onların, yenilerin nazarında, baştaki insanların nazarında ittiham olanlar veya husumet peyda ettikleri insanlar meydana çıkacak. Onlar bunu arzu etmiyorlar. Demokrasilerin gelmesi adalet hükmedecek. Bunlar nahak yere insanlara zulmetmişler, içeri atmışlar. İşte bu hak ve hukuk noktayı nazarından kendileri mağdur olacağı için meşruiyetin gelmesini istemiyor. Yani. Ta ki hakimiyeti devam etsin. İslam alemi şimdi öyle. Bak şimdi Suriye'ye dikkat edin, işte buyuruyor. Yani bu adam faraza dese ki ben herhangi bir ülkeye sığınmak istiyorum. Bunu sarayda yaşatırlar. Türkiye'de buna hazırdı. Vazgeç bu davadan, gel sana istediğin kadar yem veririm, yaşayayım, şu milletin üzerinden kalk. Az bir iktidar gücü dahi olsa, eski huyum ahlakım tekrar acaba devreye sokar mıyım diye, koca milletin menfaatini atıyor, yakıyor bir ülkeye. Nerede bunlar da hamiyet? Ama konuştuğu zaman da hamiyeti nazara bilir, ondan fazla vatanperver yok. Öyle olmuştur. Üstad öyle buyurur. Hıyanet diyor değil mi? Hamiyet libasını ucuz giymiş. Zulüm başına adalet külahını geçirmiş. Adalet külahını zulüm başına geçirmiş. Değil mi? Hamiyet ve hıyanet, hamiyet hıyanet şeyinden. Hıyanet hamiyet libasını giymiş. Makamlarda becaiş olmuş. Ne yapsın bu insanlar, nasıl güvensin? En son o tarikata mensup zatın bu hali ahvali geçen birkaç yere uğradım. Abi biz kime güveneceğiz dedi ya. Ne oluyor dedi. Şu halimize bak diyor. Hali. Yani tasavvufun, tarikatın bulunduğu meslek ve meşrebin hiçbir özelliğine uymayan bir tip. Maalesef. Ya. İşte bu kötü örnekler elimizi kolumuzu bağlıyor arkadaşlar. Çok dikkat etmemiz lazım. Bize vazife çok büyük tereddüt ediyor. Normal insanlar gibi olamayız. Taşıdığımız misyon veya taşıdığımız dava ve yük, temsil ettiğimiz dava çok mukaddes. Bırakmıyor böyle şeylere. Müsaade etmiyor. Bak üstadımız zaman tarikat zamanı derken çok teferruata girmiyor. İşte bu gibi sıkıntıların, arızaların her zaman gündemde olacağını ve bu bizim aleyhimize olacağını ifade ediyor.
Hem de zulüm görmüş, kin bağlamış, hürriyet ve meşrutiyetin birinci ihsanı olan af ve istirahat-ı umumiyeyi fikri intikamına yediremediğinden herkesin asabına dokundurmakla ta heyecana gelip terbiye görmekle teşeffi isteyenlerdir.
Tamam. Yani ne yapalım? Fikir ve kanaatlerini insanlara kabul ettirmek için meşrutiyetin gelmemesini, gelirse nasıl mahsurların olacağını göya yanlış olarak telkinatta bulunup, ta ki millet ayağa kalksın, meşrutiyeti istemesin, eski usulleri, eski alışkanlıkları devam etsin. Bütün meseleleri bu yani. Tüm dertleri, davalar, üstad ise bunların tamamına muhalefet ediyor. Meşrutiyeti, hürriyeti alkışlıyor. Onun ömrü ebediyle devamlı üstümüzde bulunmasını arzu ediyor, değil mi? Hatta benim gibi bir affedersin bedevi diyor. Yatmışken uyandırıyorsun diyor. Sen ömrü ebediyle temsil ediyor, müjdeliyor. Hiç bizim üstümüzden eksilmesin diyor. Üstadın ufkuna bak, düşüncesine. Kendi cemaatinde bile, kendi hizmetinde bile dikkat ederseniz sistem icabı, Allah'ın muradı nokta nazarından baktığımızda meşrutiyet demiş, şahs-ı manevi demiş. Burada da Üstad Hazretleri meşrutiyetin mizanına uyuyor. Meşveretten başka bir şey bırakmamış. Babadan oğula saltanatlar geçerken, tarikatla babadan oğula intikal ederken, müderrislerde bu sistem varken, ağalarda, beylerde varken muazzin üstadın kendi imkan ve mücadeleleriyle meydana getirdiği bir davayı kendisinden sonra işaret etmemiş. Bir adama terk etmemiş. Bir şahsın insafına ve inisiyatifine bırakmamış. Bunu da hayatında göstermiş. Evet.
Sual: neden bunların umumuna fena diyorsun? Halbuki hayırhahımız gibi görünüyorlar.
Buraya böyle vasıflarına vurduğun insanlar kimisi şeyh, kimisi müderris, kimisi baba, kimisi paşa, kimisi bey. Bize bunlara itibar ederiz, hürmet ederiz. Bunlar hep böyle vurdun, biçtin. Umumuna da fena diyorsun. Nasıl olacak bu iş yani? Böyle bir sual. Evet.
Cevap. Hiçbir müfsit ben müfsidim demez.
Hiçbir müfsit, ifsad eden, bozmak isteyen bir adam bu niyetle buraya geldim der mi? He? Demez ki ya. Bak hemen fıtratın bir kanunu ortaya koyuyor. Sizi tahrip ve yıkmak isteyen adam muharip olarak gelir mi karşınıza? Dost olarak gelir. Şeytan biri nasıl geliyor? He? Sevecen olarak arkada muhabbet, bak muhabbetle geliyor. Kabul ettiriyor ya, böyle daha hayırlıdır diyor. Bak şimdi buralardan vuruyor bizi. Ya insanlara bile, koca insanlar ilacı verirken dışına ne yapıyorlar? Yani bir şeker, bile benziye bir, değil mi? Bir şey var yani. Kapı var yani, öyle zehir adam ağzını alıp yutamaz ki. İlaç bir insana yaklaşırken samimi yaklaşıyor, onun içinde zehir var. Anlatabildim mi? Dolayısıyla herkes konumuna göre yaklaşacaktır. Size bir iş yaptırmak isteyen hasım olarak gelmez, dost olarak gelir. Onun için bizim dinimizde beyana itibar edilme, tahkik. Üstad bizim mesleğimizdendir diyor. Tahkik mesleğidir diyor. Bak tahkik. Ben müdakkik, muhakkikim diyor üstadımız. Tahkik etmeyen hiçbir şeyi kabul etmiyor. Burada da böyle. Evet, çoğu sizin dostunuz, samimi ahbabınız, yakın dost, arkadaşınız gibi görünüyorlar ama kalplerine, gönüllerine indiğinizde fotoğraf farklı, hastalık farklı arkadaşlar. Zevahire itibar etmeyin. Düşünce ve fikirlerin terbiye edildiği yere bir bakın, neler geziyor oralarda. Akrabi olanlar var. Evet.
Daima sureti haktan görünür.
Mefsit tabi yaklaşınca hak suretinde görünecek. Sen de hak tarafını tutuyorsun, oradan sana yaklaşacak. Evet.
Yahut batılı hak görür.
Batılı hak görür. Fark etmez. Evet. Yani ya kendi sana haklı gibi yaklaşır veya önündeki koyduğu batılı hak telakki ettirerek sana nazar ediyor, tamam mı? Mesela şimdi Rusların zekatın taraftarı olması gibi. Rusya susun, acayip zekat taraftarı adamlar. Bunlar dine düşmanlar. İslamiyet'e düşün, nasıl zekat taraftarı oluyorlar ki? Zekat taraftarı olan fakir fukarayı ezer mi? Ezmez. Fakir fukarayı da eziyorlar. Onlara ölmeyecek kadar bir hayat standardı. Bütün Rusya'nın kaymaları bağlı üstteki adamlar yiyor. Bunlar nasıl peki İslamiyet'in zekat mekanizmasını kuvvetlendiriyorlar, oraya taraftar oluyorlar? Bu ülkede zengin zekatını vermiyorsa, zekata muhtaç olanlar onlar aleyhine geçirmek, kıyam ettirmek için oradan da bir güç toplayalım. Zaten serserileri toplamışız diyorlar. Gayrimedenilere, cahillere toplanmışız. Müslümanlar da buraya bir destek olabilir. Onlar da nasıl olur? Bak Müslüman zenginden zekat vermiyor, alın hakkınızı. Nasıl alsın bu adam hakkını? Gel işte biz onlarla mücadele ediyoruz. Sen de zekat namı hesabına bize destek ol. Aynen aynen. Kuzma'nın Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam dinine hizmet ettiği gibi. Anlatabildim ki o cehennemliktir diyor ama müşrikler kılıçtan geçirmekte de kime yardım ediyor? Peygamber Efendimiz'e yardım ediyor. Evet.
Evet, kimse demez ayranım ekşidir. Evet. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız.
Ha, alışveriş merkezine gidiyorsunuz. Son tüketim tarihine bakıyor musunuz? Bakıyorsunuz. Ha? Ayran biliyorsa bak kaç lira eder ki? Ha, bunun tarihe dolmuş almıyorsun ya. Bak içindeki farada temiz tarihe dolmuş olsa bile almıyorsun. Ki ayranın tarihi doluyor, konservenin tarihi doluyor da fikir üçünlerin tarihi dolmuyor. Şimdi tarikatların miyadı dolmuştur. Son kullanım tarihleri belli. Tasavvufun da öyle. Allah onu merciyetten kaldırıyor. Her ne kadar arada tarihler değiştirilse de adam bakıyor değiştirmiş ama kendi eliyle bazenler tarihleri yeteriyebiliyorlar değil mi? Buluyor mu? Ben görmüyorum. Ama işte kader hükmünü gördüm, seni değiştirme onu sağlamlaştırmıyor yani. Bilakis daha fazla bozuyor. örnekleri bu işte. Şahsa dair sistemler gidiyor. Üstad Demirsel, kimin kılıcı kesken ise düşecektir diyor. Bitti. Kim kuvvete istemiyorsa yıkılacaktır diyor. Bak bak. Anayasa ya. Hüküm koyuyor ya. Kim kuvvete dayanırsa yıkılacaktır. Kimin kılıcı keskin olursa düşecektir. Kim hakka dayanıyorsa, fikre güveniyorsa talibe devam edecektir diyor. Biz de böyle söylüyoruz arkadaşlar. Bu hizmetin devamı aramızdaki muhabbet, uhuvvet, samimiyet ve sistem esaslı olmalıdır. Ondan korkuyor, bugünden tedirgin oluyor mantığıyla gidemeyiz biz. Bizi güç ve kuvvet sekvidare edemez, etmez. Kimse güce eyvallah ederek bu hizmette vazifeyi ifa edemez. Etse de samimi olmaz. Allah onun hizmetini yüzüne çarpar. Doğrusu işten gelen bir tazikle, bu dini birbirine İslam'a hizmet etme yetkisini ve diğerinin hizmetini Allah bize verdiğinden dolayı onun bir cazibesi var. Bir de aramızdaki münasebet manevi olmalı. Fikri olmalı, uhuvvete, ihlasa taalluk etmeli ki bu uzun vadeli, uzun ömürlü olsun. Ben bunun dışında bir sistem bilemiyorum. İşin mayasında bu olursa, bizim tüzük dediğimiz mevzu teknik bir meseledir o zaman. Nedir o? Giriş çıkışların, arızaların, adaletli davranmanın bir mekanizmasıdır. Bu olacaktır yani. Ama onun nizamnamesini, onun hakkını, hukukunu, ihlas ve samimiyet, fikri birlik ve beraberlik oluşturursa, o bizim aramızda devam eder. Ama bunlar olmazsa kalıpların bir araya gelmesi kalpleri bir araya getirmiyor. Kalplerin bir araya gelmesi kalıpları bir araya getirebiliyor. Kalıp da lazım. Ama kalıp neye bakacak? Kalbe bakacak. Kalpler bir ittifak ve ittihad etmezse maddeyi bir araya getirmek bir anlam teşkil etmez. Onun için üstadımız buyuruyor ki yani bir cemaatte vahid-i sahih olmazsa değil mi? Cem ve sam kesir darbe gibi küçültür diyor. O da vahid-i sahih dediği ihlastır. Bir, samimiyettir. İki, uhuvvettir. Üç, işte o bizim dediğimiz tüzüktür. Dört, İdarede şart. İhlasa samimiyetin ölçülebilir bir özelliği yoktur. Tüzük ise ölçülebilir. Kayda ve kurallardır. Herkesin ne yapacağı yazılı hale getirilmiştir. Biz oraya göre insanları test ederiz. Ne gibi? Namazın içindeki esas nedir? İhlastır, samimiyettir, değil mi? Namaz namaz. Allah'a ubudiyettir, değil mi? Bir de ne vardır? Şarkı. Namazın tüzüğü vardır. Namazın tüzüğü var mı? Var, var.
Var şartlar.
Var canım, şartlar tüzük ya. Her zaman söyleyeyim. Şimdi rüküye eğildim mi, benim ne olacak? Düz olacak, vacip. Semihallah'ın hamdet dediğin belin ne olacak? Dik olacak. Belin dik etmeden gittin mi seyirsiz yapacaksın. Doğru söylüyor mu fıkıhta? Yanlış değil değil mi? Vacip. Bak dikkat et. Bu nedir? Namazın tüzüğü. Bugün abi tüzük nereden çıktı diyor. Tüzükte onun tüzüğün olmadığı bir yer var mı? Söyle bakayım bana. Yok ki. Orucun da tüzüğü. Fıkıh nedir? Fıkıh baştan sona. Ya onun adına tüzük deyin buna fıkıh deyin. Fark etmez yani. Kaide ve kurallar. Kısacası bu. Ya diyorum namazda samimiyet önemli, ihlas doğru. Samimiyetin, ihlasın beni doğrultmak, eritmek gibi bir özelliği yok ki. Şeriat sahibi hükmeder. Şimdi kaldır o sistemi, mesaileri nasıl tanzim edeceğiz? İzinlere nasıl konuşacağız? Birbirimizin çalışıp çalışmadığını, kararı nereden verilecek, nasıl verilecek? Ya sen benim kalbime bak ya. Onu namaz kılmayanlar da diyor, kalbime kalbim temiz olsun, benim abi evi kalkmaya lüzum var mı diyor. İş oraya gider Allah korusun.
Zira çok silik söz ticarette geziyor.
Silik demek kalp para. Kalp parayı biliyorsun yani geçmeyen paraları silik para derler. Silik söz dediği yani mihenge vurulmamış, mihenge olmayan, sıkkesi olmayan sözler geziyor piyasada. Siz ne yapın diyor. Evet.
Hatta benim sözümü de ben söylediğim için hüsnü zannedip tamamını kabul etmeyiniz. Allah.
Ya tamam da ya Seyda, silik para tamam ama markalı geliyor. Bak silik parayı kabul etmiyor, silik söz tamam. Ama sen söylüyorsun markalı, oku. Oku, markayı iyi oku, ondan kabul et. Taklit olabilir. Orada da müsaade etmiyor. Ne kadar ehli taklit olduğunu anlatıyor. Görüyor. Biri kalkar benim adımla konuşabilir. Zaten öyle konuşuyorlar. Böyle bir hadis var diyor. Niye? Kendi sözü silik. markalı söz kullanacak. Hangi markayı kullanıyor? Kendi sözün hadis diye adama intikal ettiriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve men kezzeb aleyye mütamiden fel yetemevve mak'adehu minennar. Kim benden sudur etmeyen bir sözü benim nam hesabımla kullanırsa cehennemde yerini hazırlasın. Evet. Onun için üstad hakkında nakillere de dikkat edeceksiniz. Kitabi olursa ala resulelayim. Ha ben üstattan bunu duydum. Vallahi bilmiyoruz. Sana üstad özel söylemiş olabilir. Tamim etme sana. Sana söylemiş üstad da. Eğer mumlu olsaydı buraya da yazardı. Değil mi?
Belki ben de müfsidim Allah veya bilmediğim halde ifsad ediyorum.
Ya Allah muhafaza. Bu kadar. Daha ne desin arkadaşlar? Üstad kendisi için bile bu ifadeyi korsa. Benim nakillerim, onun nakilleri bunun yanında ne kıymet ifade eder? Peki ölçü ne? Nakledenlerin önünü kesemeyiz. Konuşanlara engel olamayız. Yapacağımız bir iş, risanurun mizanı. Aklınızda vurun demek. Herkes kendi aklına değil ha. Burada da karıştırılır. Herkese göre bir risanur çıkar burada. Buradaki akıl, ortak akıldır. Risanurun mizanına göre vurun. O adamın kıratı ortaya çıkar. Ne kadar bakır karışıyor, ne kadar saftır, bu ortaya çıkarır. Akıllar da buna hizmet etti mi hiç tamamdır.
Evet. Öyleyse her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz.
Tabii.
İşte size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mehenge vurunuz.
Hayal dedi işte ağızdaki dil gibi. Önce ağza götürüyoruz gıdayı, biraz çeviriyor, bakıyor bu nedir yani. Hani göndereyim mi göndermeyeyim? Hemen birden de böyle bakıp tadını bilmiyorsa karar vermiyor. Yani. Ha, sikkeyi anladı. Tamam mideye gidebilir diyor. Bazen yanlış da gönderebiliyor. Dil mizanını bazen şaşırıyor yani. Bu da mideden çıkıyor Allah korusun. Affedersiniz. Ha mideden geçti mi o hücrelerin malıdır. Hayal, Üstad Hazretleri yani bir süzgeç vazifesi görür. Fikir ve düşünce, olay ve hadisat hayale bir gelir. Hayal onu risanın mizanlarına göre şöyle bir yoklar. Onu bir aklen bir tartar. Akıl süzgeçinden geçti mi kalbe gidebilir. Aklı üstten geçip de kalbe gidenlerin arızası azdır yani. Yoktur demek değil, azdır yani. Ama bu akıl risanur olduğunu tereddütsüz geçebilir. Risandan istifade etmiş akıl, hakkıyla istifade etmişse asgari zarardan geçebilir. Ha, risandan istifade etmemiş, herkes aklıyla bakıyor bu işe. O da sakat. Niye? Diller gibi akıllar da farklı.
Abi buradaki mihenge vurunuz. Oradaki üstadın dediği acaba Risale-i Nur mu Risale-i yoksa Nur. Kur'an veya ayet şey olarak?
Kur'an ayet olsa bu zamanda Risale-i Nur gelmezdi.
Evet.
Bak Kur'an ve hadis mihengine vuranların da sapık mezhepler oluştu bak.
Evet.
Hepsi biz Kur'an'ın mihengine göre konuşuyoruz diyorlar. Ha şimdi de öyle. Bütün tarikatlar, bütün o kelam alimleri veya ortadaki felsefeciler neye göre konuşuyor? Kimse Kur'an'ı haşa makamından aşağı düşün, ben Kur'an'a göre konuşuyorum diyor.
Tamam.
O da ben hadiste böyle gördüm diyor. Ama onun öyle dediği üstad böyle görüyorsa, bu zamanın mihengi bu. Üstadın arka plandaki vazifesini bilseler, üstad bu kadar yorulur mu? Burada bir şey söylüyor. Ben söylediğim için, ben sözüm dahi tamamen kabul etmeyin derken, orada bir fedakarlık yaparak en yüksek seviyede çok yanlış şeylerin çok vasıflı insanlarla geleceğini hatırlatmak istiyor. Şimdi üstad tescil edilmiş artık. Risanur uluslararası şeyde akıllar düzeyinde harika eser olarak şey olmuş, nazara verilmiş. Bu kadar imtihandan geçip bu kadar temiz çıkan eser nereden bulacağız biz? Şimdi mihenk çıktı ortaya. Şimdi mihenk Risanur. Biz mihenge Risale-i Nur demezsek o zaman ne kalıyor geriye mihenk? Ayetler ve hadisler. Bütün bu mezhepler, sakatlar oradan çıkmadı. Onlar oraya kaldılar. Onun için hocam bir şey nakletti. Bu yani murad-ı ilahi anlamada bir mekanizmadır. Buna bazen insanlar yanlış mana veriyorlar. Mesela bir ayetle bir hadis çatışsa diyelim. Ayetle bir hadis çatışsa ama hadis sahih bir hadis olduğunu düşünün. Peygamber Efendimiz bir ayeti sahih bir hadisiyle ifade etmiş. Benim mantığıma göre da bir çelişki var. Tercihim ayetten yanım hadisten yanım kullanmam lazım. Kaç kişi hadis diyor elini kaldırır? Diğerleri ayet mi diyor? Evet hadisten yani. Neden? ben değil, benden bunu Resulullah daha iyi anlamıştır. O böyle anlamışsa ben aklımı burada ne yapamam? Yusuf aklını hep tutun diyor. O akıl, akıl olsa gerektir diyor. Her akıl değil işte. Peki bir hadisle muhaddis çatıştı. Muhaddise itibar eder. Gene aklıma değil. Oldu mu? Şimdi bugünün olay ve hadisatı üstadın fikri çatıştı. Benim mantığıma göre. Ha benim mantığım işte. Olay budur. Ama üstad, üstad olsa gerektir. İşte üstad hazretleri burada bu hürmeti başkalarına da yaparsınız da oldum herkes vazifeli olmaz benim gibi yanlışa iter. Bunu diyemiyor. Niye? Diyemez ki. Gizli bir şeydir o.
Başkalarına batıllıktan itenmiş
o. Ha, işte bunu diyemiyor. Bunu diyemediğinden dolayı mecburen. Çünkü niye? O ölçülmelerde bunun doğru çıkacağı ortaya çıkacaktır. Ama şimdi rahat biz bunu diyebiliriz. Çünkü üstad tescil edilmiş. Üstad'ın kurtarıcı olarak manevi canipten gönderilmiş. Buna kimsenin itirazı yok. Şeytan bile burada ne yapıyor? Yani susuyor. O halde Risale-i bu asrın mihengidir, bu asrın aklıdır. Bu aklın itibar etmediği şeylerin mahsulları vardır, bunu diyebiliriz.
Evet. Bazen çok meşhur bir ifade böyle bizim Nur camiası içerisinde bir meşrep veya da diyelim ki bir şey esnasında abi bu mevzu nasıl anlamalıyız ifadesi tırnak içerisinde. Ya bu tamam doğru, abilerin neticede Risale-i tetkikatı bizden farklıdır da buna biraz ihtiyatla yaklaşmak gerekmiyor. Yani abi nasıl anlamalıyız? Abi de bir şeyler söylüyor. Direkt teslimiyet olunca bu sefer bu mizana da aykırı bir durum değil mi?
Ondan yani doğru. Doğru. Onu da şöyle düşüneceksiniz. Acizane ben size ifade edeyim. Şimdi Üstad Hazretleri diyor ya, bir şeyin sarahaten bir manası varsa, sarahaten açık ve net manası varsa o zaten ortak paydadır. Orada yorumlar mahsuru vardır zaten. Üstadımız bundan işaret edeceğiz de nazara veriyor. Mesela diyor, bir ayetle ilgili diyor, üç hüküm vardır. Bir, şu metin Allah'ın ayetidir. Bunda kimse itiraz edebilir mi? Yorum yapabilir mi? Hayır. İki, bu ayetten Allah'ın muradı ne olmuşsa, neyse o da haktır. Bunda da Allah korusun itiraz insanı küfre götürür. Ha, manayı murat budur. Orada caizdir. Konuşabildiğin. Bir adamın manayı muradına diğer itiraz edip onu küfre sokmaz. Hristiyanlığı sarahaten ifadeler vardır. Tarafkirlik. Mesleğin tarafkirliği kaldırmaz. Merciye, yasak. Cemaat olarak siyaset yapmak yasak. Bak dikkat et. Menfaat takip etmek yasak. Doğru mu? İş ehline vermek Allah'ın emri, üstadın tavsiyesi. Meşveretle hareket etmek. Gel ben bunu nasıl anlayacaksın diyebilir mi bir adam? Bunun aksine bir şey. Hayır. Hristiyanlığın temeline ters olur. Fakat şimdi diyelim ki bir meseleyle ilgili yoruma açık. Efendime söyleyeyim, yani meslek ve meşrep açısından daha farklı kanaatler izah etmeye müsait bir metin. Burada insanlar Allah'ın kendine vermiş olduğu yeteneği ortaya koyup bir açılımda ondan çıksa ne mahsur olur? Bunda caizdir işte. Burada senin ne anlıyorsun demesinin hikmeti sebebi olur. Yok işin aslına zarar verecek bir ne anlıyorsun cevabı işi tehlikeye sokar. Anlatabildim mi bilmiyorum. Burada fikir cimnastiği yapamazsak gelişemeyiz yani. Bu neye benziyor? Yemek yapmak gibi. Yani yemeğin aslını bozmadıktan sonra daha kaliteli pilav nasıl yaparız? Valla serbest yapabildiğim. Zaten böyle olmasa iyi baklavalar ortaya çıkmazdı. Eskiden buğdaydan ne yapılırdı? Bir tek ekmek, bir somun bilirdik, bir de açık ekmek. Ben başka bir şey bilmezdim. Bundan 20 yıl evveline kadar. Yani iki tane, üç tane. Şimdi insan aklını karıştırmasa, mesleğini bu işe dahil etmeseydi, bu da bu kadar açılım yapar mıydı? Bak ekmeğin kaç türlü cinsi ve tipi ve şekli var, börekten, makarnadan, sayılara bakayım. Dünyanın insanı para kazanır bunun üzerinde. Niye? Allah'ın vermiş olduğu akla, işin içine yaklaşıp, buğdayın aslını zarara sokmadan açılımlar. Bir örnek yani. Elbiseli de böyle. Eskiden giyen elbiseler belliydi. Allah İşte yünü yaratmış diyelim, bu şeyi yaratmış diyelim, pamuğu yaratmış. Elbiselerin tipi, adedi, şekli belliydi. Ama şimdi, abi konfeksiyonlara gidiyorsun, hepsinin bir albenisi var ya. Yani iş, eğer sadece iş giyinme olmasa var ya, acayip israf var ya. Çünkü öbür türlüleri giyinmeye değil, modayı takip etmeye yönelik. Ha bu hata, ona bir şey değil mi? Buraya israfa girmeyelim. Fakat açılımlara baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesinin insanların şeyinde, aleminde ki anahtarlarla açılımıdır bu yemeği, tefekkür boyutu açıyor bize. Nasıl elbise de böyle, yemek de böyle, yani lisanın hakikatlerine mana vermede de, diye onur kardeşi ya bakın bilmiş olduğu yetenekle bir açılım meydanı Allah'ındır. Onurun değil ki yani.
Yani bu izah ve
şerhleri
de böyle anlıyoruz değil mi?
Aynı bir, tabii böyle anlıyoruz, tabii böyle anlamamız. İzah ve şer Allah'ın bir kanunudur, buna muhalefet edilmez.
Abi sıkıntı şu mu? Yani Risale-i Nur'da okuyup bir manayı ben kabul ettikten sonra herkes benim gibi anlar.
O yanlış bir kere. O geleceğiz oradaki. Münazatın sonunda o tehlikeli bir yol. Onda başka maksatlar var. Biz şunu söylemeyiz. Risale-i Nur'da Muazzez Üstadımızın kastettiği muradın sağı ve solunu şey etmek. Yani takviye etmek amacına yönelik. Oldu mu? Ana şeyden, yoldan ayrılmamak kaydıyla herkes istediğim şeyine vasıtayla gidebilir. Bu caizdir. Yok benim buldum. Ana yolda gidiyor muyuz? Ben faytonla gidiyorum. Sana ne kardeşim? Benim gidişim bu. Ben de uçak. Sen de uçakla git. Uçak buraya iner. Şimdi uçak yeteneğinde olan bir insanı zorla faytona bindirmek. Mercedes'e gidecek bir adamı Tofaş'ta götürmek. Ya vicdansızlık ya. Hakkınız yok. Yani şimdi gıdalarda, nimetlerde, sanatta, tekstilde neyse bu kadar açılım oluyor da niçin İsa'da bu açılım olmasın? İsa'nın da Allah'ın sanatı, ben de Allah'ın sanatıyım. İki sanat bir araya gelmiş ki harika bir şey çıkmış. Burada benimle alakalı ne var? Bir problem var, bunu nefsime bağlayıp manen sukut etme. O benim içindir. Ümmet Muhammed istifadesi için ben bunu engelleyemem. Ha buna dikkat edeceğiz bu kadar. Kendimize bağlamadan yapacağız. Şimdi Kur'an-ı Kerim kifayet ediyor mu? Ediyor. Niye üstadı göndermiş? Cenab-ı Hak bak insanlara bir açılım daha nasip etmiş. Kur'an'da varmış demek ki bunlar. Üstadla çıktı ortaya. Üstadın burada meselesi nedir? Bunu kendine bağlamayacak. Ama Allah'ın vermiş olduğu yeteneği de Kur'an'da ben bir şey anlıyorum, çıkaracağım, kendi aklımı karıştırıyorum mantığıyla yaklaşmazsa hesabı veremez Allah. O şeyi hakkı hukuk ortaya çıkartma mecburiyetindedir.
Peşveret şöyle, asla uygun olmayan yani işte Salih'in esasına uygun olmayan bir şeyi kendisine göre bir şeyler anlıyor. Mesela demişler, sen orada siyaset var diye anlıyor. Meşveret içerisinde kendisini öyle görüyorsa onun meşveretteki yeri veya ona müeyyide falan nasıl olacak? Mesela o lisanından siyaseti anlıyor. Hı. Görüyor, üstadı öyle yorumluyor. Biz esasta yoktur diyoruz, öyle görüyoruz ama birisi o esasta öyle görüyor yani.
Zaten o esasta öyle görüyorsa, oldum o ana kitleden ayrılır o. O kitle içerisinde kendisini koruyamaz, ona ikazlar yapılır. İkazlarla da dönmezse hadisatın lisanıyla Cenab-ı Hakk'ın gelecek şeylerine bırakılır, imtihanlarına bırakılır. Mesela bu asırda şimdi bunun en güzel örneği işte bir grup fevkalade siyasete giriyor. Fevkalade bir diyelim durumla bir yerlere ele geçirme mücadelesi veriyor. Üstadın tarzında böyle bir şey yok. Üstad bunu cemaat bazında düşünmemiş. Hatta o yollardan feragat bütün meselesini imana teksif etmiş. Şimdi burada üstadın meslek ve meşrebinden hangi düşünce ve mantıkla, hangi meşveretle ayrılışırlarsa ayrısında müeyyideler gelecektir. Biz dua ederiz ki hafiften geçirsinler. Bu cemaat onu bir defa yaptı. Aynı ağır imtihanlara girdik biz. Bir tadına baktık bu işin. Kışlığımızdan bir çıktık. Peki o zaman bir mecburiyetti. Ama mecburiyet dahi bize bir bedel ödetti. Hala onun sıkıntılarını çekiyoruz. Şimdi öyle bir mecburiyet yokken, fıtri hal 10 yıl sonra olacakken, acele edip, takviye edip, harici dokunmalarla bir an evvel olmasını gerçekleştirmek adına yapılanlar yarın bu ülkenin önüne problem olarak gelecektir. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi ben size? Burada üstad dedikten sonra bak, üstad dedikten sonra meslek ve meşrebine itibar etmek bir mecburiyet, bir mükellefiyettir. Üstad kabul etmeyen insanlara bir şey diyemeyiz. Diyemeyiz çünkü üstadın hizmetinin başında vazifesinde daim ve kaimdir. Buraya riayet etmeyenleri zaman bir şekilde terbiye eder. Ha, bu iş yapılırken sevaba girerler, bazı hayırlı gelişmeler olur. O ayrı bir konu. Ama esastan ayrılma, tarza muhalefet etmenin ileride büyük sıkıntıları çekilir.
Yani müeyyide dediğimiz şey ben de esas
olarak... Müeyyide bizim canımızdan bir şey olmaz. İkaz olur, yanlış yapıldığı ima edilir, o da hak namına. Yani husumet adına değil Allah korusun, hak namına. mazinen örnekler gösterilerek nazara verilir. Bunun müeyyidesi Allah'la kendi aralarındadır. O müeyyideyi Cenab-ı Hak Allah korusun vermeye başladığı an, o zaman işte büyük imtihanları bekleyeceksiniz. Yani burada samimiyetten ve muhabbetten bir cevap veriyoruz yani. Yoksa herkesi, dini mühini İslam eden, hizmet eden herkesi canı gönülden seviyoruz. Ancak Muazzez Üstadımızın ortaya koyduğu prensipler Allah'ın kanunlarıdır. Bunlara muhalefet edilerek başarıya gidilmez. Zahiren bir hakimiyette gelişme başarı değildir. Zevahire bakmayın siz. Onun arkasında Allah'ın bir hesabı vardır, bir kitabı vardır. O neticeyi beklemek lazım. Unutmayın ki Cenab-ı Hak bir cemaate veya bir topluluğa veya bir kuruma en büyük darbeyi en güçlü zamanında vurur. Neden? İnsan en güçlü olduğu zaman da en korumasızdır. Bidayetten, çocukluktan gelenler itibar eder, itiyat ederler, sebeplere riayet ederler, ağır ağır ve ciddi yürürler. Boşluk bırakmamaya çalışırlar. İnsanların en zayıf olduğu an en güçlü anlarıdır. Çünkü kimseye vallahi yoktur, sadece nasihat beklemezler. Hakimiyetin sarhoşluğu onları en zayıf hale getirir. Ve oradan büyük hatalar yapılır, hatalar yapıldığı an darbe vuruluyordur. Bunun da acıları daha sonra çıkar yani.
Abi peki, mesela bazı abilerin yani siyaset noktasında hani tercih yapma gibi bir yönlendirme...
Tercih yapılabilir. Tercihte yani, bir mahsur yok.
O yönlendirme...
Siyaset değildir o. Ha. O siyaset rey alan siyasetçi, rey veren siyasetçi değildir. Bak dikkat et. İki şey yani pazar alışveriş yapan bir adam pazarcı değildir yani. O müşteridir. Pazarcı orada malını satandır. Bu cemaat parti kurdu mu siyasete girmiş olur. Niye? Talep ediyor. Bana rey verin diyor. Başka insanları ve Risale-i Nur'u değil mi? Bir partinin vitrininde gösterme kadar bir zafiyete düşürmez Allah. Müsaade etmiyor üstadımız ona. Ancak bir partiyi destekleyebilir. Yani orada bir meşeret kararı olabilir. Bunun bir mahsuru yok. Çünkü o zaman rey verme makamında. Rey alma makamında olanlar siyaset yapıyorlar. Rey verme makamında olanlar siyaset yapmazlar. Ona siyaset denilir. Bitti mi? Tamam mı?
İki cümle. Oku. Eğer altın çıktıysa kalpte saklayınız. Bakır çıktıysa çok gıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız. Bana reddediniz.
Niye altın bakır kullanıyor? İkisi birbirine karışıyor ya. Demir demiyor üstad sen dikkat et. Altına en fazla bakır müdahale eder. Bakır müdahale etti mi pek seçilmez. Mesela ayarlara dikkat edin. Altının en saf ayarı nedir? 24 ayardır. 22 ayar altın var, ya biraz bakır girmiş. 17 ayar var, biraz daha girmiş. Öyle mi abi? Şimdi bu noktada dikkat işte. Dikkati bu yere yapıyor. Yani her şey altın gibi sunulabilir. Ama bakır karışmıştır. Bakır ne kadar ama bir bakın yani. Gene ekseriyet altınsa gene fikir idare eder. Ama bakır galip gelmiş. Adam yani bakır altın diye satmak istiyorsa valla kusura bakma. O zaman biraz senin yani şeyin sarrafiye mihengi bozulmuş, o sarraf dükkanı kaybeder yani zarar eder.